Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'in ekoloji podcast'i Mavi Yeşil'de ben Duygu Yıldız. Yeni bir programla daha karşınızdayım. Yine ekoloji, çevre, doğa ve kent hakları açısından hem birçok ihlalin yaşandığı hem de doğa ve yaşam savunucularının köyüne, dağına, suyuna sahip çıkanların mücadelelerinin meyvelerini topladığı 2 haftayı geride bırakıyoruz. Trakya'dan Ege'ye, Karadeniz'den Güney'e ekoloji gündeminde neler yaşandı? Birlikte bakalım. Kuzey Ormanları Savunması'nın izleme raporuyla açmak istiyorum programı. Kuzey Ormanları Savunması'nın çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, Kuzey Ormanları'nı kapsayan bölgelerde süregelen tehdit ve yıkımların izini sürdüğü ilk 3 aylık değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda Kuzey Ormanları, yani Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ile Çanakkale'nin de kuzeyinde yer alan ormanlar kastediliyor bu Kuzey Ormanları denirken, bu coğrafyaya ilişkin çeşitli konu başlıklarında değerlendirmeler yer alıyor raporda. Nedir bu konu başlıkları? Hemen aktarayım sizlere. Devam eden veya başlama ihtimali olan tahrip projeleri, ekosistemi tehdit veya tahrip eden her türlü gelişme, flora fauna varlığı ve yaban hayatı, insan hayvan çevre hakları ihlalleri, gerçekleştirilen tüm eylem, etkinlik ve savunuculuk faaliyetleri, yapılan akademik çalışma ve araştırmalar bu rapordaki çeşitli konu başlıklarıydı. Bunlarda bu konulara dair değerlendirmeler var. En çok göze çarpan yer 3 ayda 196 savunma, tahrip veya tehdit gerçekleşti ifadesi elbette. Rapora göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık sürede Kuzey Ormanları'nı tahrip veya tehdit eden veya savunma kapsamında değerlendirilebilecek 196 gelişme tespit edilmiş. Ağustos ayı ise 93 vaka ile 3 ay içerisindeki en yoğun ay olarak kayıtlara geçmiş. Rapor diyor ki en az 550 hektarlık ormanlık alan yandı. Bir alıntı ile devam ediyorum raporun içerisinden. Orman yangınlarına dair yapılan izlemelerin içerikleri incelendiğinde 23 izlemede Kuzey Ormanları'nın 550 hektarlık bir kesiminin yandığı, 24 izlemede ise yangın sebebinin açıklanmadığı görülmüştür deniyor. Yani meydana gelen olayların çoğunda yangın nedeni açıklanmamış ya da ortaya çıkarılmamış. Burada söz konusu olan ormanlarımız, ormanın içindeki yaşam çeşitliliği, ormanın kente sağladığı oksijen, yeşil alan, kuşuyla, böceğiyle, yaban hayvanıyla, koca bir fauna, koca bir ekosistem. Ancak bırakalım önlem almayı, böyle bir kaybın ardından yanıtlanmamış bir sürü soru öylece ortada bekliyor açıkçası. Elbette orman yangınlarının durduraksız yaşandığı ve yok olan ormanların yerine neler yapıldığı düşünüldüğünde ekolojistlerin kundaklama ihtimalini sürekli akıllarına getirmeleri bir komple teorisi olmaktan çok çok uzak, neden sonuç ilişkisi içerisinde yapılmış bir çıkarsama gibi geliyor bana. Bunu birazdan başka bir örnekle daha açacağım sizler için ama şimdi rapora bakmaya devam edelim. Raporda ayrıca tespit edilen müdahalelerin tahrip ve tehdit nitelikleriyle ilgili de bilgiler paylaşılmış. Bu bulguları ve detaylı raporla ilgili detaylı bilgiye Kuzey Ormanları'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Derneğin bulguları Kuzey Ormanları coğrafyasını tehdit eden en büyük iki sorunun Kanal İstanbul ve maden ocakları olduğunu ileri sürüyor. Araştırmada deniliyor ki maden ocakları ile ilgili 28 adet, Kanal İstanbul ile ilgili ise 25 adet tehdit oluşturan izlemeye rastlanmıştır. Maden ocakları ile ilgili izlemelerin detayına baktığımızda altın madeni, kapasite artışı, kömür ocağı, kuvarsit ocağı, maden sahası ihalesi, maden sahası kurma, ÇED içeriklerine rastlanıyor. Raporda gördüğünüz, göreceğiniz gibi bütün karşı çıkışlara rağmen ne doğayı talan eden maden çalışmalarına ne de gündemi belki eskisi kadar meşgul etmese de Kanal İstanbul ile ilgili bir aksama, çalışmalarda bir geri çekilme mevcut değil. Evet, şu kundaklama örneğine dönelim o halde. Biliyorsunuz Hatay'da günler süren ve yerleşim yerlerinde sıçrayan korkunç bir yangın meydana geldi. 350 hektarlık alanı tahrip etti bu yangın. Şimdi bu yangın meselesinde aydınlatılmayan bazı noktalar mevcut. Neler bunlar? Öncelikle valilik açıklamasıyla başlayalım. Valilik ilk açıklamasında yangının trafo patlaması sonucu yaşandığını, ikinci açıklamasında ise sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanların olduğunu, ancak kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını söylemişti. Daha sonrasında ise yalnızca yangının kontrol altına alındığı ile ilgili açıklamalarla, asıl nedene dair doyurucu bir bilgi verilmeden, bir araştırma yapılmadan meseleyi kapattıklarını düşündüler. Ancak buna düpedüz geçiştirme denir, en hafif tabiriyle söylüyorum. 350 hektarlık alanı kül eden, Belen ve civarında yaşayan yüzlerce insanı, yanlış hatırlamıyorsam 500'ün üzerinde aileyi evlerinden, iş yerlerinden eden böyle bir yangın sonrasında, bırakın doyurucu bir araştırma yapmayı, bir açıklama yapmayı, meclise CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin tarafından verilen araştırma önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ormanların korunması ve olası bir yangınla mücadelede yangın emniyet yollarının inşası faaliyetleri ve alınacak önlemler konusunda verilen bir önerge hangi gerekçeyle iktidar tarafından reddediliyor anlamak mümkün değil. Hem gerekli araştırmayı yapmam, hem bilgi sakla, hem de bu kötü gidişatın içerisinde doğru bir adım atmak isteyenin de önünü kes, tam AKP-MHP iktidarının mentalitesini ortaya koyuyor açıkçası. Hatırlayacaksınız, Hatay'da Eylül ayında da orman yangınları çıkmıştı ve akabinde yangını meclis gündemine taşıyan HDP'li Tülay Hatimoğulları, yangın 7 Eylül'de yapılan maden sahaları ihaleleri ile ilgili midir diye soru sormuştu bakana. Ve şöyle devam etti Hatimoğulları, bölgede altın arama ruhsat alanlarından Batı Ayaz ve Kesecik sahasında yangının çıkması tesadüf müdür? Çok doğru, çok yerinde bir soruydu. Belki o sorular yanıtlansa ve gerçekler ortaya çıkarılsa 2 Mayın'da yaşadığımız bu korkunç facianın önüne de geçilebilirdi. Bir de meselenin yandaş medya tarafı var elbette ki. Yangının ardından yandaş medya manşetlerle bu yangının izlerinin silindiğini duyurmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı'nın konuşmasından alıntılarla Hatay'daki yangının izlerinin silinmeye başlandığı yazılmış başlıklara, Anadolu Ajansı'nı tam da böyle bir başlıkla yayınlamış açıkçası. Bakanlığımız 50 hektarlık alanda fidan dikmiş efendim. Dönüp şunu sormak istiyor insan. 350 hektarlık alan yandı. Siz böyle bir yangının izini silmek için 50 hektarlık alana fidan dikiyorsunuz. Şaka mı bu? İşte bu akıl doğayı meta olarak değerlendiren bir akıl. Orman dediğimiz şey dikilen fidanlardan ibaret değil ki zaten ona verilen bir isim var. Fidanlık diyoruz. Hadi fidanı diktiniz, getirdiniz oraya, diktiniz. O ormanın içinde yanıp kül olan biyoçeşitliliği nasıl geri getireceksiniz? Daha önce de söylediğim gibi yani orman sadece ağaçlardan ibaret değil. Orada can veren kuşun, ceylanın, sincabın, kurdun, ayının ve birlikte yarattıkları ekosistemin hiçbir değeri yok bir yaklaşımın içinde olan iktidar sahipleri açısından ki yanan bir ormanın geri kalanlarından yeniden yeşermesi ve yeni bir canlılık geliştirmesi neredeyse yüzyıllar alıyor. Diyecek daha fazla bir şey de bulamıyorum açıkçası bu cahillik ve kötülük karşısında. Konu orman yangınları iken az önce de söylediğim gibi bizim coğrafyada hiç sönmeyen büyük bir yangın var. Bir bölgede biterken hemen bir başkasında başlıyor. Hatta bazen bitmeden başlıyor. Karadeniz'den, Murgul'dan da kötü bir haber geldi. Takip edenleriniz olmuştur belki. Murgul'daki yangının nedeni görmek isteyenler için aslında apaçık ortada. Cengiz Holding'in Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damarköy yakınlarında siyanür havuzu kurmak istediği ormanlık alanda gerçekleşti bu yangın. En az 10 hektarlık alan yangında tahrip edildi. Son aldığım bilgiler bu yönde, belki de artmıştır bu tahribatın boyutu. Damarköy'ü uzun bir süredir Cengiz Holding'in siyanür havuzu kurmak istediği bir bölge. Geçtiğimiz haftalarda AKP'li Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, 2014'te Murgul'da Siyanür'e Hayır platformunun direnişiyle geri çektirilen bir projeyi yeniden gündeme getirerek halkı ikna çabasına girişmişti. Ve işte geldiğimiz nokta burası. Sözle ikna olmazsanız zorla ikna olursunuz demeye getiriyorlar galiba. Zaten Cengiz Holding'in ne ilk icraatı bu ne de son olacak. AKP-MHP ittifakı bu iktidarda kalmaya devam ettikçe Çanakkale'den Karadeniz'e halk ve doğa düşmanı Cengiz Holding icraatlarına devam ediyor diyelim. Bunca kara haberden sonra biraz da moralleri yükseltecek bir haberle devam etmek istiyorum. İzmir'in Dikili ilçesi Delikli Taş Mahallesi'ndeki köylüler kum ocağı karşıtı mücadelesini kazandılar. Dikili'de Delikli Taş Mahallesi'nde zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 598 hektarlık alana yapılmak istenen kum ocağına karşı burada yaşayan köylüler eylem yapmıştı. Sosyal medyaya da yansımıştı bu eylemler. Hatırlayanlarınız olur belki. Köylüler kum ocağının yapılacağı bölgeye giderek projenin durdurulması için direnmişlerdi. Ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bu 598 hektarlık alanda yapılmak istenen kum ocağından vazgeçildiğini ve bölgenin ağaçlandırılacağını söyledi. Yine Dikili'de Çukuralan Köyü yakınlarındaki altın madeninin 3. kez kapasite artırımı ile ilgili yapılan ÇED davası keşfinin bilirkişi raporunda imzası olan 9 kişiden 7'si çevre savunucuları lehine görüş bildirdi. Bu çok önemli bir gelişme. Haziranda yapılmıştı başvuru. Yürütmeyi durdurma kararının da bir an önce çıkması bekleniyor şu anda. Daha fazla tahribat ve felakete yol açılmaması için. Mücadele kazandı Dikili'de diyoruz. Ekoloji mücadeleleri parça parça ülkenin dört bir yanında irili ufaklı devam ediyor. Ve böyle haberler aldığımızda da mücadelenin önemini görüyoruz bir kez daha. Biz ne yapabiliriz ki demek yerine koca koca şirketlere kafa tutan köylüleri ve kazanımlarını akıllara getirmek gerekiyor. Böyle diyelim ve başka bir habere geçelim buradan. Çünkü sesine ses vermek istediğim bir mücadele var. Daha henüz çok fazla bir kamuoyu oluşmadı bu konuda. Balıkesir'e, Orhanlar Köyü'ne gidelim. Balıkesir'in Bale ilçesinde Kaz Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alıyor bu köy. Bu bölgede yer alan birçok yerleşim yeri gibi. Burası da uzun yıllardır devam eden madencilik faaliyetlerinden muzdarip. Balıkesir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 2010 yılında uluslararası bir altın madeni firması olan TECK Madenciliğe bu bölgede kuvars madeni işletmesi için çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir kararı çıkarmıştı. Bir ÇED prosesine de hiç girişmeden şirket buradaki ormanları kesip meraları yok ettikten sonra bölgedeki faaliyetlerini sürdürmesi için ruhsatını 2019 yılında Bahar Madenciliğe devretti. Bahar Madencilik, TCK Madenciliğin yerli iştiraki. Yeniden şirket buradaki faaliyetleri için ÇED gerekli değildir kararı aldı. Bahar Madencilik şu anda 135 noktada sondaj yapmak ve 4000 tonluk kuvarsı işletmek için ruhsat sahibi. Orhanlar Köyü'nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Sabahattin Altınparmak'ın sözleriyle biz aslında oradaki faaliyetten haberdar olduk. Altınparmak diyor ki ÇED gerekli değildir raporlarından köylünün çoğunun haberi dahi olmadı. Ve bu süreçte karar köy kafesine asılmış. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan köylüler de bir aylık itiraz süresini kaçırmışlar maalesef. Şirketlerin izlediği tipik yöntemlerden biriyle karşı karşıyayız. Orhanlar Köyü'nde de oldu bittiye getirmiş şirket. Buradaki varlığına da yasal bir kılıf uydurarak. Sondaj çalışmalarına ilişkin durumu da şu sözlerle ifade ediyor Altınparmak. Dağlarımız delik deşik oldu. 2 yıldır 24 saat ikili vardiya halinde çalışıyorlar. Gürültüden köyde durulmuyor. Evet, durum bu Orhanlar Köyü'nde. Ve mücadeleye devam ediyor köylüler. Bir kamuoyu oluşturmak için elimizden geleni yapalım bizler de. Bir programın daha sonuna geldik sevgili Ahval Pod dinleyenleri. Geçtiğimiz programda sizlere bir belgesel önerisi yapmıştım. David Attenborough gezegenimizden bir yaşamdı önerdiğim belgesel. Şimdi yeni bir önerim var. Yine Netflix'ten yapacağım maalesef. Bu türden kaliteli içeriklere eriştiğim platformlardan biri burası. Aboneliği olmayanların affına sığınıyorum. Daha dün bitirdim bu belgeseli. Adı Ahtapot'tan Öğrendiklerim. My Octopus Teacher orijinal adı. Ve gerçekten mind-blowing dedikleri, akılları uçuran bir belgesel. Hikayesi de kısaca şu, spoiler vermeden anlatıyorum. Bir yönetmen, Craig Foster, birçoğumuzun hissettiği o tükenmişliği ve yorgunluğu hissediyor çalışma hayatında. Ve her şeyi bırakıp çocukluğunda yaşadığı yere geri dönüyor dinlenmek için. Güney Afrika'da, Cape Town'da, deniz kıyısında bir yer burası. Ve hikayemiz burada geçiyor. Foster, suyun içinde yosun ormanında yaşayan bir ahtapotla sıra dışı bir ilişki geliştiriyor. Başrolde gördüğümüz ahtapot bir süre sonra sık sık kendisini ziyaret eden bu yumuşak başlı insana güvenmeye başlıyor ve onunla kendince iletişime geçmeye çalışıyor. Uzun uzun doğa ve onunla kurduğumuz ilişki, doğaya yabancılaşmamız ve yeniden ilişki kurduğumuzda olabilecekler üzerine düşündürdü beni bu belgesel. Umarım izleme şansınız olur diyerek programı kapatıyorum. Mavi Yeşil'de ekoloji, doğa ve kent haklarının nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.